Ayrım 7. Kurt Tezgahı, Ken Follett, Sayfa 70. O sabah Felix, Prens Orlov'u ne zaman, nerede ve nasıl öldüreceğine karar verdi. Jubilee sokağındaki dernek kütüphanesinde The Times gazetesini okurken plan kafasında tam biçimini aldı. Fikir gazetini sarayla ilgili haberler bölümünü okurken doğmuştu. Prens Alexey Andreyevich Orlov dün St. Petersburg'dan gelmiş bulunuyor. Londra mevsimi boyunca Walden Kont ve Kontesi'nin konuğu olacak. Prens Orlov 4 Haziran Perşembe günü sarayda majesteleri kral ve kraliçenin huzurlarına çıkacaktır. İşte şimdi Orlov'un hangi gün ve saatte nerede olacağını kesin olarak biliyordu. İyi planlanmış bir suikast için böyle bir bilgi son derece gerekliydi. Felix bu bilgiyi ya Walder'ın uşaklarından ya da Orlov'u gözetleyerek süreklilik kazanan randevularını saptamakla edineceğini düşünmüştü. Ama artık uşakları konuşturmak ya da adam izlemek gibi risklere girmesine gerek kalmamıştı. Sanki salt suikastçıların işine yarasın diye ne yapacağının gazetelerde reklam edildiğinden Orlov'un haberi var mıydı acaba? Tam İngiliz işiydi işte. Şimdi başka bir sorun vardı. Orlov'u öldürecek kadar nasıl sokulacaktı? Kraliyet sarayına giriş Felix için bile oldukça zordu. Fakat bu sorunun yanıtını da The Times veriyordu. Yine saraydan haberler sayfasında iki haber arasına sıkışmış bir idam vardı. Kraliyet Sarayı, arabaların saraya giriş düzeni. Majestelerine Buckingham Sarayı'nda ziyaret edecek konukların arabalarını çağırma biçimi herhangi bir tıkanıklığa yol vermemek için şöyle olacaktır. Pimlico kapısından giren arabaların sürücüleri, kapının sol yanında bulunan görevli polis memuruna araba sahibinin adı yazılı bir kart bırakacaktır. Sarayın büyük kapısından giren arabaların sürücüleri de araba sahibini tanıtan kartı bu kapıda görevli polis memuruna vereceklerdir. Dışarıda bekleyecek olan arabalar saray görevlilerince çağrılmayacağı için konukların uşaklarını da birlikte getirmeleri rica olunur. Konukların saraya girişleri için kapılar saat 8.30'da açılacaktır. Felix gazetenin yazı dilini anlayana dek ilanı birkaç kez okumak zorunda kaldı. Göründüğü kadarıyla konuklar saraydan ayrılacakları zaman uşakları önceden gidip arabalarını getireceklerdi. Walden'ı almak için saraya girmeden önce bu arabada gizlenmenin bir yolunu bulmalıyım diye düşündü Felix. Önemli bir sorun hala çözüm bekliyordu, silahı yoktu. Cenevre'deyken kolayca silah edinebilirdi ama uluslararası sınır kapılarından geçişte o denli tehlikeli olurdu. Bavulunda yapılacak bir arama sonucu İngiltere'ye giriş izni bile verilmeyebilirdi. Tabanca bulmak mutlaka Londra'da da kolaydı ama Felix yolunu bilmiyordu. Açık açık sormakta hiç işine gelmiyordu kuşkusuz. Londra'nın batı yakasındaki silah dükkanlarını gözlerken müşterilerin tümünün de üst sınıftan olduğu dikkatini çekmişti. Felix'in bu zarif yapılı tabancaları alacak parası olsa bile dükkan sahipleri yüzüne bakmazdı. Alt sınıfın devam ettiği meyhanelere de gitmişti. Buralarda hiç kuşku yok, silah alınıp satılmaktaydı. Fakat tüm dikkatine karşın Felix böyle bir alışverişe tanık olamamıştı. Doğaldı tabii, tek umudu anarşistlerdi. Ciddi bulduğu birkaçıyla konuşmuştu. Fakat adamlar Felix'in yanında silahtan hiç söz etmemişlerdi. İşin kötüsü aralarında güven kazanacak denli eski değildi. Anarşist gruplar içinde hep polis casusları bulunurdu. Gerçek anarşistlerin yeni gelenlere kapılarını açmalarına engel değildi bu ama onları çekingen yapıyordu. Üstü kapalı soruşturacak zamanı yoktu artık. Nasıl silah edinebileceğini doğrudan sorması gerekiyordu. Fakat yine de çok dikkat etmeliydi. Zaten hemen sonra Jubilee sokağındaki dernekle tüm bağlarını koparıp Londra'nın başka bir kesimine taşınacaktı. İz bırakmaya gelmezdi iş. Jubilee sokağındaki biçkici Yahudi gençleri geldi aklına. Tümü de şiddete hevesli, öfkesi burnunda gençlerdi. Ailelerin tersine doğu yakası dükkanlarında köle gibi çalışıp kanter içinde aristokrasinin sipariş ettiği giysileri dikmeyi reddediyorlardı. Ailelerinin tersine hahamların gerici vaazlarına da kulak asmıyorlardı. Fakat sorunlarının çözümü için siyaseti mi yoksa suç işlemeyi mi seçeceklerine karar verememişlerdi. En elverişli aday Nathan Sabalinski adında 20 yaşlarında yakışıklı ve oldukça iyi giyinen bir gençti. Felix bu adamı Commercial Road'da yol üstü üçkağıtçılarıyla oyun oynarken de görürdü. Demek giyime olduğu gibi kumara da ayıracak parası vardı. Kütüphanede çevresine bir bakındı. Yaşlı bir adam bir köşede uyukluyor, kalın poltolu bir kadın bir yandan Das Kapital'in Almancasını okuyup bir yandan not alıyor, Litvanyalı bir Yahudi elinde büyüteçle Rusça bir gazete okuyordu. Felix odadan çıkıp alt kata indi. Nathan ya da herhangi bir arkadaşı görünür de yoktu. Ama onun gelmesi için saat daha erken sayılırdı. Eğer çalışıyorsa mutlaka gece işi yapıyordur diye düşündü Felix. Felix doğruca geceleri kaldığı eve gitti. Tıraş takımını, temiz iç çamaşırını ve gömleğini mukavva bavuluna yerleştirdi. Rudolf Rocker'ın karısı Millie'yi görüp bir oda buldum. Bu akşam Rudolf'a teşekkür etmek için uğrarım dedi. Bavulunu bisikletin arkasına bağlayıp kentin kuzeyine doğru yol almaya başladı. Bir süre sonra Camden Town'a varmıştı. Burada bir zamanlar gösteriş düşkünü orta sınıf ailelerinin banliyölere taşınmadan önce oturdukları 2-3 katlı evler vardı. Felix bunlardan birinde Bridget adında İrlandalı bir kadından küçük bir oda kiraladı. 2 haftalık kira için peşin olarak 10 şilin ödemesi gerekti. Öğleden sonra Sydney sokağına Nathan'ın evine geldi. Birbirine bitişik 2 katlı küçük evlerden biriydi. Felix açık olan ön kapıdan girdi. Girer girmez gürültü ve kokudan oluşan bir duvara çarpmış gibi oldu. 4 metrekarelik bir odada 15-20 kadar insan harıl harıl giysi hazırlamaktaydı. Erkekler makinelerin başında, kadınlar elde dikiyor, çocuklarsa bitmiş giysileri ütü basıyorlardı. Makinelerin takırtısı, buharlı ütülerin tıslaması yanında işçiler de eskenazi dilinde soluk almadan birbirlerine laf yetiştiriyorlardı. Dikilmek üzere biçilmiş kumaş parçaları yeri tümden kaplamış gibiydi. Kimse başını kaldırıp Felix'e bakmadı. Herkes büyük bir hızla çalışmaktaydı. Felix en yakınında bulunan işçiye yaklaştı. Kucağındaki bebeğe meme emziren genç bir kadındı. Bir yandan da bir ceketin koluna düğme dikiyordu. Nathan burada mı diye sordu Felix. Yukarıda dedi kadın işini ara vermeden. Felix dar merdivenlerden çıkıp üst kata geldi. Bu katta her birinde 4 yatak olan 2 küçük yatak odası vardı. Yatakların çoğu doluydu. Uyuyanlar büyük olasılıkla gece çalışanlardı. Nathan arkadaki odada yatağın ucuna oturmuş gömleğini ilirtlerken buldu. Felix nasılsın dedi Nathan onu görünce. Seninle konuşmam gerek dedi Felix. Konuş o zaman. Dışarı gelsene. Nathan paltosunu giydi. Birlikte Sydney sokağına çıktılar. Dışarıda güneş vardı. Atölyenin açık penceresi önünde durdular. Sesleri içeriden gelen gürültüyle bastırılıyordu. Babamın işi bu işte dedi Nathan. Bir pantolonu makinede çekmesi için bir kıza 5 peni verir. Kız için 1 saatlik iştir bu. 3 peni de biçen, ütüleyen ve düğme diken kızlara verir. Sonra da dikilmiş pantolonu alıp batı yakasındaki terziye 9 peniye teslim eder. Kazancı 1 peni. Ancak bir dilim ekmek alırsın. Batı yakasındaki terziden 10 peni isteyecek olursa hemen dükkandan atılır. Yerine kollarında makineleriyle sokakları arşınlayan düzinelerle Yahudi terziden birini alırlar. İşte ben böyle bir yaşam istemiyorum. Bu yüzden mi anarşistsin? Bu insanlar dünyanın en güzel giysilerini dikerler. Kendi üstlerine bir baktın mı? Peki düzen nasıl değişir sence? Şiddet yoluyla mı? Bence öyle. Böyle düşüneceğinden emindim. Nathan bana bir tabanca gerek. Nathan sinirli sinirli güldü. Nedenmiş o? Anarşistler genellikle ne için tabanca isterler? Sen söyle bana Felix. Hırsızları soymak, emir verenleri ezmek, katilleri öldürmek için. Sen bunlardan hangisini yapacaksın? Eğer gerçekten bilmek istiyorsan söylerim. Nathan bir an düşündükten sonra Troll sokağındaki Frying Pan adlı bir haneye gitti de orada cüce Garfield'ı bul. Sağ ol dedi Felix sesindeki sevinci gizlemeye çalışarak. Ne kadar ödemem gerekir? Pimdileri 5 şilin. Daha güvenilir bir şey düşünüyordum. İyi tabancalar çok pahalı. Sıkı bir pazarlığa girerim artık. Felix Nathan'ın elini sıktı sağ ol. Bisikletine binerken Nathan arkasından bakmaktaydı. Sonra söylersin herhalde bana. Felix güldü. Gazetelerde okursun nasıl olsa. El sallayıp oradan uzaklaştı. Bir süre yol aldıktan sonra Osborne Caddesi'ne vardı. Buraya gelene dek yolların özelliği giderek değişmişti. Vardığı yer Londra'nın o güne dek görmediği kadar yoksul bir çevresiydi. Sokaklar dar ve son derece pis, havası dumanlı, gürültülü, yaşayanları ise acınacak durumdaydı. Her yer çöp yığınlarıyla dolmuştu. Fakat buna karşın bütün semt arı kovanı gibi işlemekteydi. El arabalarıyla adamlar bir aşağı bir yukarı bir şeyler taşıyor, işportacıların başında kalabalıklar birikiyor, her bir sokak köşesinde orospular iş tutuyor, manangozların ve kunduracıların sokak tezgahları kaldırımları dolduruyordu. Felix bisikletini Frying Pan'in kapısı önüne bıraktı. Eğer çalınırsa o da bir başkasından çalmak zorunda kalırdı. Kapıdan girerken ölü bir kedinin üstünden atlaması gerekti. İçerisi basık tavanlı, süssüz bir salondu. En uçta bir bar vardı. Yaşlıca kadınlar ve erkekler duvarlara dayalı sıralara oturmuşlar. Gençlerse salonun ortasındaki masalarda yer almışlardı. Felix bara gitti. Bir bardak birayla soğuk sosis istedi. Biraz bakındıktan sonra cüce Garfield'ı gördü. Daha önce fark etmemiş olmasının nedeni adamın bir iskemlede oturuyor olmasındandı. Garfield 1 metrenin biraz üstünde boyuyla iri kafalı, yüzünden orta yaşlı olduğu anlaşılan bir adamdı. İskemlesinin yanı başında çok büyük siyah bir köpek oturmaktaydı. Yakasız gömlekleri, deri ceketleri olan belalı görünüşlü 2 adamla konuşuyordu. Belki de fedaileriydi. Adamların şiş göbeklerini fark eden Felix içinden gülerek bunları çiğ çiğ yiyebilirim diye düşündü. Adamlar bira, cüce ise cin içiyordu. Barmen Felix'e bira ve sosisini verdi. Bir de en iyisinden 1 bardak cin istiyorum dedi Felix. Barın öbür ucunda genç bir kadın Felix'e bakarak o cin benim için mi dedi çürük dişleri sergileyen bir sırıtışla. Felix başını çevirdi. Cin parasını da ödedikten sonra Felix gözlediği gruba doğru yürüdü. Adamlar caddeye bakan küçük bir pencerenin önünde durmaktaydılar. Felix adamlarla kapı arasında bir yerde dikildi, doğrudan cüceye hitap etti. ''Bay Garfield.'' ''Kim arıyor?'' dedi Garfield. ''Felix cin kadehini uzattı, sizinle iş görüşebilir miyiz?'' Garfield cin bardağını bir dikişle boşalttı. ''Olmaz.'' Felix birasından bir yudum aldı. İsviçre birasından biraz tatlıca ve daha az gazlıydı. Bir tabanca almak istiyorum. O halde buraya neden geldiğini bilmiyorum. Jubilee sokağındaki dernekte sizden söz ettiler. Demek anarşistsin. Felix karşılık vermedi. Garfield onu tepeden tırnağa süzdü. Eğer bende olsaydı ne çeşit bir tabanca istiyordun? İyi bir şey. 7 mermilik Browning falan gibi mi? Bu çok iyi olur. Bende bulunmaz. Olsa bile satmazdım zaten. Satsaydım bile 5 sterlin istemek zorunda kalırdım. Bana en çok 1 sterlin edeceğini söylemişlerdi. Sana yanlış söylemişler. Felix şöyle bir düşündü. Demek ki cüce onun hem yabancı hem anarşist olduğunu görüp sövüşlenebileceğine karar vermişti. Pekala dedi içinden, istediğin gibi oynayalım. 2 sterlinden fazlasını veremem. Ben de 4'ten aşağı inemem. Bu fiyata 1 kutu mermi de dahil mi? Pekala, 1 kutu mermiyle birlikte 4 sterlin. Kabul dedi Felix. O sırada fedailerden birinin gülmesini bastırdığını fark etti. İçkilerin ve sosisin parasını ödedikten sonra Felix de 3 sterlin 15 şilin ve bir penik almıştı. Garfield arkadaşına bir baş işareti çaktı. Adam barın arkasındaki kapıdan dışarı çıktı. Felix sosisini yemeye devam etti. Birkaç dakika sonra dışarı çıkan adam elinde paçavralara sarılı bir şey getirdi. Garfield'dan bir işaret daha aldıktan sonra elindekini Felix'e verdi. Felix paçavraları açtı, içinden bir tabanca ve küçük bir kutu çıktı. Tabancayı eline alıp inceledi. Garfield, şunu biraz aşağıda tut, bütün dünyaya göstermenin gereği yok dedi. Tabanca tertemiz ve yağlanmıştı. Tetik mekanizması takılmadan çalışıyordu. Felix, eğer incelemezsem iyi olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Sen kendini nerede sanıyorsun? Harris mağazalarında mı? Felix mermi kutusunu açıp usta hareketlerle şarjörünü hemen dolduruverdi. Çakılan şu lanet şeyi öteye diye tısla düşünce, ver hadi parasını, defol git. Kaçık mısın nesin? Öfkeden Felix'in boğazı düğümlenir gibi olmuştu, kuru kuru yutkundu. Bir adım geri çekilip tabancayı cüceye doğrulttu. Garfield, aman tanrım, büyük tanrım diye sızlanmaya başladı. Tabancayı denesen mi diye sordu Felix. İki fedai bir anda iki ayrı yöne açılıp Felix'in atış açısından çıktılar. Felix şaşırdı. Adamların bu denli akıllı olacaklarını hiç tahmin etmemişti. Her an üzerinde çullanacak gibiydiler. Salonda çıt çıkmıyordu. Fedailerden biri yetişmeden kapıya erişmesi olanaksız görünüyordu. O sırada gergin havayı sezen dev köpekle hırlamaya başlamıştı. Felix güldü ve ateş edip köpeği vurdu. Tabancanın patlaması küçük salonda kulakları sağır eden bir gürültü çıkardı. Köpek kanlar içinde yere devrildi. Cücenin fedaileri donup kalmışlardı. Felix bir adım daha gerileyip kapıya vardı. Silahı hala Garfield'a dönük olarak kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Bir ahanenin kapısı yeniden açıldı. Felix hızla pedalları çevirirken bir el ceket koluna asılıverdi. Pedala biraz daha güçlü basıp sıyrılmayı başardı. Bir silah sesi duydu. Refleksle hemen eğildi. Silah sesini bir çığlık izledi. Karşısına çıkan ilk köşeyi dönüp iyice hızlandı. Uzaktan bir polis düdüğü işitip arkasına baktı, izleyen yoktu. Yarım dakika sonra iyice uzaklaşmıştı. Altı mermim kaldı dedi içinden. Yedinci ayrımın sonu. Sayfa 78.